Ayrım 12. Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. Profesör Doktor İbrahim Atalay. Sayfa 215. 3. Türkiye'de nüfusun coğrafi dağılışını etkileyen etkenler. Bir bütün olarak Türkiye ele alındığında 2000 nüfus sayımına göre kilometre kareye düşen ortalama nüfus yoğunluğu 88'dir. Ancak coğrafi bölgeler, bölümler ve hatta yöreler arasında nüfus miktarı ve yoğunluğu yönünden önemli farklar bulunmaktadır. Bölgeler açısından ele alındığında nüfusun en yoğun olduğu bölgemiz Marmara'dır. Karadeniz bölgesinin kıyı kuşağı, Ege bölgesinde verimli ovalık alanlar, nüfusun en kalabalık olduğu sahalarımız arasındadır. Bu sahalarda kilometre kareye düşen kişi sayısı 100'ün üzerindedir. Nüfus yoğunluğu ülkemiz ortalamasının altında olan bölgeler ise İç Anadolu ve Doğu Anadolu'dur. İllere göre de nüfus yoğunluğunda önemli değişme görülür. 2000 nüfus sayımına göre il bazında kilometre kareye düşen kişi sayısı nüfus yoğunluğu İstanbul'da 1754, İzmir'de 282, Bursa'da 192, Ankara'da 156, Ordu'da 146, Diyarbakır'da 89, Kastamonu'da 29 ve Tunceli'de 12'dir. Özellikle şehirlerimizde ve tarımın yoğun olarak yapıldığı sahalarda nüfus yoğunluğu bir hayli artmaktadır. Türkiye'de nüfus dağılışını etkileyen coğrafi faktörler şunlardır. 1. İklim faktörü. Her türlü sosyoekonomik faaliyetleri etkileyen iklim, nüfusun dağılışına da damgasını vurmuştur. İklim şartlarının uygun olduğu tarımsal alanlarda bol miktarda çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Bu ise ekonomik faaliyetleri de önemli ölçüde etkilemektedir. Gerçekten uygun iklim şartlarının hüküm sürdüğü bölgelerimizde nüfus yoğunluğu fazladır. Örneğin insan sağlığı için uygun iklim koşullarının görüldüğü kıyı bölgelerimiz nüfusun en kalabalık olduğu sahalardır. Buralar aynı zamanda uygun iklimden dolayı tarımsal faaliyetlere de uygundur. Ege ve Akdeniz bölgelerinde bol miktarda sebze, meyve ve bazı sanayi bitkileri üretilmektedir. Bu bölgelerde üretilen tarım ürünleri, gıda, gübre, tarım alet ve makine, dokuma gibi bazı sanayi kollarının gelişmesini sağlamaktadır. Ülkemizde kışı soğuk geçen Doğu Anadolu bölgesinde nüfus gerek sayı gerekse yoğunluk yönünden en düşük seviyededir. Çünkü bu bölgemizdeki ovaların dışında sınırlı ölçüde tahıl tarımı yapılmakta, kış aylarında ulaşım zorlukla sağlanmaktadır. Ülkemiz yüz ölçümünün %21'ini kaplayan Doğu Anadolu bölgesinin nüfusu 6.1 milyon dolayındadır. İç Anadolu bölgesinde kuraklığın fazla olduğu Tuz Gölü çevresi ve Konya Havzası ülkemizin seyrek nüfuslu sahaları arasına girmektedir. 2. Yüzey şekilleri. Nüfus dağılışı yönünden ülkemizin dağlık, engebeli ve yüksek sahaları ile ovalar arasında büyük fark vardır. Uygun iklim koşullarına sahip olan kıyı ovaları ile iç bölgelerimizdeki ovalarda nüfus yoğunluğu oldukça fazladır. Buna karşılık dağlık alanlarda nüfusun son derece seyrek olduğu görülür. Örneğin dağlık alanlarda yer alan illerde kilometre kareye düşen aritmetik nüfus yoğunluğu Tunceli'de 12, Hakkari'de 33, Bingöl'de 31 ve Artvin'de 26'dır. Buna karşın tarımsal geniş alanların bulunduğu Adana'da 107, Aydın'da 118'dir. Ege, Akdeniz, Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 2000 metrenin üstünde devamlı yerleşme sahaları ve nüfus bulunmamaktadır. Buna karşılık Doğu Anadolu'da ise karasal şartlardan dolayı 2000 metrenin üstünde kasaba ve şehirler yer alır. Bunlara örnek olarak Sarıkamış ve Başkale verilebilir. Bu nedenle Doğu Anadolu'da 2500 metre yüksekliğe kadar olan sahalarda az da olsa nüfus barınır. Örneğin Narman ilçesine bağlı Allahu Ekber dağlarında 2500 metrenin üzerinde köyler bulunur. Akarsu boyları yerleşmelerin kurulduğu ve nüfusun toplandığı önemli sahalar arasındadır. Eskişehir, Gümüşhane, Amasya, Artvin, Diyarbakır, Kütahya gibi önemli şehirler akarsuların kenarlarında ve yakınlarında kurulmuştur. Buralar yöresel olarak nüfusun yoğun olduğu yerler arasına girer. Genel olarak kıyı bölgelerimizde sahilden 1000 metreye, iç bölgelerimizde 1500 metreye ve Doğu Anadolu'da 2000 metreye kadar yükselen alanlarda çok az sayıda şehir ve kasabalara rastlanır. Ancak yaz döneminde yüksek sahalarda hayvancılık yapanlar ve yaylalara dinlenmek için gelenler görülür. Özellikle Toroslardaki yaylaların bir bölümü Akdeniz kıyı kuşağında yaşayanların dinlendikleri kalabalık merkezler haline gelmektedir. 3. Sanayi, ticaret ve ulaşım. Ülkemizde nüfusun en kalabalık olduğu sahalar, sanayi, ticaret ve ulaşım faaliyetlerinin ileri olduğu yörelerimizdir. İstanbul, Bursa, İzmir nüfusun en yoğun olduğu kent ve illerdir. Bölge itibariyle nüfus en yoğun 259 olan Marmara bölgesidir. Nüfus yoğunluğu en düşük bölge 37.6 ile Doğu Anadolu'dur. Ege Ovalarında ve İç Batı Anadolu'da yetişen tarımsal ürünlerin büyük bir bölümü İzmir'e gönderilir. Bu ürünler İzmir'de işlenmekte ve pazarlanır. Bu durumun İzmir'de iş olanakları ve dolayısıyla nüfus yoğunluğunun artmasında etkisi vardır. Diğer taraftan Bursa ile Adana ve yakın çevresinde gelişmiş olan ticaret ve sanayi nüfus yoğunluğunu arttırmıştır. Ülkemizde ticaret ve sanayi faaliyetlerinin geliştiği İstanbul ve Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'dan oluşan 5 kentte yaşayan toplam nüfus 18.5 milyonu aşmaktadır. Nüfusun yoğunlaşmasında yöresel ölçüde olan diğer etkenler idari teşkilatlar, yeraltı kaynakları ve askeri tesislerdir. Örneğin il merkezlerinde devlet işlerini yürüten memurların nüfusun artmasında payı bulunmaktadır. Ankara başkent olması nedeniyle yüz binlerce devlet memurlarının çalıştığı bir merkezdir. Bu nedenle Ankara'ya memur şehri bile denilir. Askeri birliklerin olduğu sahalarda nüfusun bir bölümü askeri personelden oluşmaktadır. Ülkemizde Sarıkamış, Erzincan, Malatya ve Konya'da nüfusun yoğunlaşmasında askeri personelin önemli payı bulunmaktadır. 4. Nüfus yoğunluğu. Nüfus yoğunluğu çeşitli ölçütlere göre yapılmaktadır. Bunlar aritmetik, tarımsal ve fizyolojik yoğunluktur. A. Aritmetik yoğunluk. Bir ülke veya bölgedeki nüfusun o ülke veya bölgenin alanına bölünmesiyle elde edilen sayı aritmetik nüfus yoğunluğunu verir. Aritmetik nüfus yoğunluğu eşittir nüfus bölü yüz ölçümü kilometre kare. Aritmetik yoğunluk kişi bölü kilometre kare olarak ifade edilir. Türkiye'nin 2000 yılı aritmetik yoğunluğu 67.803.927 nüfus bölü iz düşüm alanı olan 774.815 kilometre kare yüz ölçümü 88'dir. Ancak bu yoğunluk çok kaba olarak nüfusun dağılışını gösterir ve sadece ülkelerin nüfus yoğunluklarını kıyaslamak için kullanılır. Oysa il ve ilçelerin nüfusları ile yüz ölçümleri dikkate alınarak yapılan aritmetik yoğunluk gerçeğe daha yakın rakamları verir. Aritmetik nüfus yoğunluğu nüfusun ekonomik özelliklerini yeteri kadar yansıtmaz. Örneğin ekonomisi tarıma dayanan ülkelerde tarıma uygun olmayan dağlık, engebeli alanlarda nüfus yoğunluğu çok düşüktür. Buna karşılık doğal kaynaklarını işleyen sanayileşmiş ülkelerin İsviçre ve Avusturya gibi dağlık kesimlerinde kurulan sanayi bölgelerinde de nüfusun arttığı görülür. B. Tarımsal yoğunluk. Tarımla uğraşan nüfusun tarım alanlarına bölünmesiyle bulunur. Yani tarımsal yoğunluk eşittir tarımsal nüfus bölü tarım alanının yüz ölçümü kilometre kare. 2000 sayımına göre 23.797.653 olan kır nüfusunun 280 bin kilometre kare tarım alanına bölünmesiyle tarımsal yoğunluğun 85 olduğu anlaşılır. C. Fizyolojik yoğunluk. Toplam nüfusun ekili dikili alanlara bölünmesiyle ortaya çıkan yoğunluktur. Türkiye'de fizyolojik yoğunluk 2000 sayımına göre 67.803.927 olan nüfusun 280 bin kilometre kare tarım alanına bölünmesiyle bulunur. Buna göre ülkemizin fizyolojik yoğunluğu 242'dir. Türkiye'de nüfus dağılışında nüfus yoğunluğu haritası, arazi özelliği, tarım ve sanayi bölgeleri dikkate alınarak bir değerlendirme yaptığımızda şu özellikleri açıkça görebiliriz. 1. Türkiye'de genel olarak nüfusun büyük bir bölümü kıyı bölgelerimizde ve Güneydoğu Anadolu'da bulunur. 2. Nüfus dağılışında coğrafi bölgeler, bölümler ve yöreler arasında önemli farklar vardır. Tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı yörelerde ile sanayileşme ve kentleşmenin geliştiği merkezlerde nüfus yoğunluğu artar. Buna karşılık engebeli ve yüksek alanlarda nüfus yoğunluğu çok düşer. 3. Ülkemizde nüfusun çok yoğun olduğu sahalar, kıyı bölgelerindeki sanayi ve ticaretin gelişmiş olduğu illerdir. Bu iller İstanbul, İzmit, İzmir ve Hatay'dır. İstanbul metropolü ülkemizin en yoğun nüfusa sahip alanıdır. 4. Ülkemizde nüfus yoğunluğunun en düşük olduğu sahalar, tarımsal toprakların sınırlı olduğu Güneydoğu Toroslar, Hakkari ve çevresi, Batı ve Orta Toroslar ile Doğu Anadolu bölgesinde uzanan dağ kuşaklarıdır. Ayrıca Yıldız Dağları, Trakya, yurdumuzun en tenha bölümleri arasına girer. Bu sahalarda kilometre kareye 25 kişinin altında nüfus düşer. 5. Ortalama nüfus yoğunluğunun altında bulunan alanlar ülkemizin yarısından fazlasını, ortalama nüfus yoğunluğunun üzerindeki alanlar ise yaklaşık dörtte birini kapsar. 6. Yükselti ile nüfus yoğunluğu arasında da önemli bağlantı vardır. Nitekim nüfus en fazla Batı Anadolu'da 500 metre, İç Anadolu'da 1100-1200 metre, Doğu Anadolu'da 2000 metre ve Karadeniz bölgesinde 1000 metrenin altındaki alanlarda toplanmıştır. 5. Türkiye nüfusunun özellikleri. Nüfusumuzun esas özelliğini yaş ve cinsiyet durumları, çalışan nüfus ve bunların ekonomik faaliyetlere göre dağılışı ve eğitim durumu ortaya çıkarır. Ayrıca kır ve kent nüfus oranları da son derece önemlidir. Bunun yanı sıra sayısal olarak ifade edilen nüfus, nüfusun yapısal durumunu yansıtmamaktadır. Özellikle nüfusun öğrenim durumu ve çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı, bir ülkenin gelişme durumunu açıkça ortaya koyar. Örneğin gelişmiş ülkelerde tarımda çalışan nüfus genellikle %10'un altındadır ve çağ nüfusunun yüksek öğrenime devam etme oranı ise %30'un üzerindedir. A. Nüfusun yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımı. Nüfusun yaş gruplarına göre bölünüşünün belirtilmesi, başta toplam nüfus içerisinde çalışabilir ve çalışamayan nüfusun ortaya çıkarılması açısından son derece önemlidir. Çünkü bir toplum yaş itibariyle çalışan, çalışmayan ve çocuk nüfustan oluşur. Birleşmiş Milletler ölçütlerine göre 0-14 yaş arasındaki çocuklar, 15-64 yaş arasındakiler, yetişkinler veya çalışabilir nüfus ya da faal nüfus, 65 yaş ve daha yukarısında olanlar ise yaşlı nüfus olarak adlandırılır. Bu sınıflama en iyi şekilde yaş piramidi aracılığıyla gösterilir. Devlet istatistik ölçütlerine göre 0-11 yaş arasındaki çocuk, 12-64 arasındaki nüfus ise çalışabilir nüfus grubuna dahil edilmektedir. Türkiye nüfusu hızlı şekilde artış gösteren ülkelerin yaş piramidine benzer. Ancak son yıllarda nüfusta artışın biraz yavaşlamasına bağlı olarak yaş piramidinin taban kısmında daralma görülür. Yaş dağılımı. Türkiye nüfusunun en önemli özelliği genç ve dinamik yapı göstermesidir. Nitekim 0-25 yaş arasında kabul edilen genç nüfusun toplam nüfus içindeki payı 1970'te %57, 1975'te %60'a, 1980'de %59 ve 1990'da %57.2 olmuştur. 2000'de %55 dolayına inmiştir. Sayım yıllarına göre çeşitli yaş gruplarının toplam nüfustaki payları az da olsa değişme göstermektedir. Bu durum nüfus artış oranının bir göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır. 1990'da toplam nüfusun 15-64 arasındaki yaş grubu %60.6'sını, 0-14 yaş grubu %34.9'unu ve 65 ve daha yukarı yaştakiler ise %4.5'ini oluşturmuştur. Bu değerler nüfusumuzun eskiye göre göreceli bir gençleşme trendine girdiğini gösterir. Bu haliyle ülkemiz Avrupa'da en genç nüfusa sahip bir ülkedir. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı ekonomik yönden faal nüfus hakkında bazı önemli bilgiler verir. Nüfusu fazla artmayan, çoğunlukla gelişmiş ülkelerde nüfusun %30'da azını çocuklar ve %15 dolayında da yaşlı nüfus oluşturur. Çalışabilir nüfus ise ülke nüfusunun yaklaşık yarısını meydana getirir. Nüfus artışı fazla ve genellikle geri kalmış ülkelerde çocukların toplam nüfustaki payı %40-55 arasındayken yaşlı nüfusun payı %4-8 arasında bulunur. Yukarıda belirtilen ölçüt esas alındığında ülkemizdeki nüfusun yapısı, nüfus artışı azalmış ve gelişmiş ülkeler arasındaki geçiş tipine girer. Başka bir ifadeyle ülkemizdeki çalışabilir nüfus ne nüfus artışı fazla ülkelerdeki gibi az ne de nüfus artışı az olan ülkelerdeki gibi fazladır. İki piramidin birbirinden farklı olduğu şekil 6'da görülmektedir. 1950 yılında nüfus artışının fazlalığına bağlı olarak 0-4 yaş grubunun diğer yaş gruplarına göre fazla olduğu, 1990 yılında ise aynı yaş grubunda göreceli bir azalma olduğu görülmektedir. Ayrıca ileri yaşlardaki nüfusta kadınların erkeklere nazaran fazla olduğu da görülmektedir. Nüfusumuzun diğer bir özelliğini de yaş bağımlılık oranı ortaya çıkarmaktadır. Yaş bağımlılık oranı aşağıdaki formülle bulunur. Yaş bağımlılık oranı eşittir 0-14 yaş artı 65 yaş ve üstü bölü 15 artı 64 yaş. Bu orana bakıldığında ülkemiz nüfusunun yaklaşık 3'te 2'lik bölümünün beslenme ve bakıma muhtaç, okul çağında ilk öğretim ve çalışamayacak kadar ileri yaşta bulunduğu anlaşılır. Bu da çalışan nüfusumuzun oldukça ağır sayılacak bir yük altında olduğunu gösterir. Başka bir anlatımla Türkiye'de ortalama olarak çalışan bir kişi kendinden başka bir kişinin de geçimini sağlar. Özellikle nüfus artışı fazla olan ailelerde bu durum daha fazladır. Nitekim kırsal alanlarda ortalama bir aile en az 5 kişidir. Bu sayı bazı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kırsal kesimlerinde daha da artar. Nüfus artışı fazla ülkelerde bağımlı nüfus oranı fazladır. Bu oran Batı Avrupa ülkelerinde 500 civarındadır. Suriye, İran ve Irak'ta ise 1000 dolaylarındadır. Cinsiyet durumu. Ülkemizde ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927'den 1985 yılına kadar kadın ve erkek nüfusu arasında az da olsa bir değişme meydana gelmiştir. Nitekim 1940 yılına kadar kadın nüfusu erkek nüfusa nazaran fazlaydı. Fakat 1945'ten itibaren erkek nüfusun kadın nüfusa göre %1-0.5 arasında değişen bir fazlalık ortaya çıkmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında kadın nüfusunun erkeklere göre biraz fazla olması, başta İstiklal Savaşı'nda verdiğimiz şehitlerden ileri gelir. 1940'tan itibaren kadın nüfus oranında görülen az miktardaki düşüş, kadınlarımızın doğum sırasındaki kaybı ile ilgilidir. Kadın ve erkek nüfusunun dağılışı ele alındığında, kırsal alanlarda kadın, şehirlerde erkek nüfusun fazla olduğu görülmektedir. Örneğin 1985 nüfus sayımına göre kentlerde bulunan erkek sayısının 14 milyon civarında, kadın nüfusun ise 12.8 milyonun üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Başka bir ifadeyle kent nüfusunun %52'sinin erkek, %48'inin kadınlardan oluşmuştur. Öte yandan hem göç veren hem de gurbetçilik veya göçebe işçilikle gelirini sağlayan kırsal alanlarda kadın nüfusu erkek nüfusun üzerindedir. Evli nüfus ve ortalama aile büyüklüğü. Aileyi oluşturan bireyler Türkiye genelinde 5 dolayındadır. Ancak bu değer kırsal alanlarda en az 5 kişinin üzerinde, şehirlerde ise 3-4 dolayındadır. Bu arada son yıllarda evlenme yaşının eski oranla biraz yükseldiği ve evli nüfus oranında az da olsa bir düşüş olduğu görülür. B. Aktif nüfus. 15 ile 64 yaş arasında çalışabilir nüfusa demografik aktif nüfus denir. Demografik aktif nüfusun herhangi bir işte çalışan kısmı ise çalışan nüfus olarak tanımlanır. Bir ülkedeki aktif nüfusun miktarı o ülkedeki nüfusun dinamizmini ve nüfusun iş gücü potansiyelini açıkça ortaya çıkarır. Dünya genelinde sanayileşmiş veya gelişmiş ülkelerde aktif nüfusun oranı ülke nüfusunun daima yarıdan fazlasını oluşturur. Ülkemizin toplam nüfusunu aktif nüfusa oranladığımızda nüfusun yaklaşık 10'da 6'sı veya yaklaşık %65,5'ini aktif nüfus meydana getirir. Bu durum ülkemizin genç bir nüfusa sahip olduğunu ve çalışabilir nüfusun fazla olduğuna gösterir. Ancak bunun yanında 0-14 yaş arasındaki çocuk, ilköğretim çağındaki nüfusumuz toplam nüfusumuzun 1/3'ünü oluşturur. Bu durum aktif nüfusumuzun yüksek olmasına karşın çalışan nüfusumuzun çok fazla olmadığını gösterir. Mesela 2002 yılı verileriyle bir karşılaştırma yapıldığında nüfus artışı az olan ülkelerde ekonomik faal nüfus, nüfusun 1/4 kadarını oluşturur. Danimarka %66,5, Finlandiya %67, Amerika Birleşik Devletleri 66,3, Fransa %65,2, Türkiye %65,5. Nüfus artışı yüksek olan ülkelerde faal nüfus, toplam nüfusun yarısı kadardır. Afganistan %54, Pakistan %40,5, İran %52, Cezayir %61,9. C. Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı. Çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere göre dağılımı, bir ülkenin aynı zamanda gelişme durumunu da açıkça ortaya koyar. Ayrıca bu dağılımın yıllara göre değişimi, özellikle ekonomik açıdan meydana gelen değişmeleri de yansıtır. Örneğin sanayileşmiş veya gelişmiş ülkelerde tarım sektöründe çalışan nüfus %10'un altına düşer. Sanayi sektöründe çalışan nüfus %30 civarında bulunur ve hizmet sektöründe çalışanlar ise %60 dolayında seyreder. Geri kalmış ülkelerde ise tarım sektöründe çalışan nüfus egemendir. Türkiye'de çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı, nüfusun artmasına, ekonomik ve sosyal alandaki gelişmelere bağlı olarak sürekli değişme göstermektedir. Gerçekten Cumhuriyet'in ilk yıllarında tarımda çalışan nüfus, toplam nüfusun yaklaşık %80'ini oluşturmaktaydı. Özellikle 1963'ten ekonomideki yapısal değişikliğe paralel olarak sanayi ve hizmetler kesimindeki çalışanların oranı giderek artmaktadır. Bu değişme sürecinde tarımda çalışanların payı %72'den %38'e düşmektedir. Buna karşılık sanayi, madencilik, imalat sanayi, elektrik, gaz, su ve hizmet sektöründeki istihdamın payı giderek artmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin sektörlere göre dağılımını kapsayan veriler aynı zamanda gelişmişliğin bir göstergesidir. Örneğin Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde istihdamın büyük bir bölümünü sanayi ve hizmet sektörü oluşturur. Buna karşılık gelişmekte olan ülkelerde ise dağılımlar farklılık göstermekle birlikte tarım sektörü ağırlığını korur. Ülkemiz bugün istihdam yapısıyla Avrupa topluluğunun zayıf ülkesi sayılan Portekiz ve Yunanistan'dan daha olumsuz göstergelere sahiptir. Bu yapının hızla değişmesi, sanayi ve hizmet sektörlerine yapılacak yatırımların daha da artmasını gerektirir. Genel olarak denilebilir ki, Cumhuriyet'in ilk yıllarına göre tarımda çalışan nüfusun azaldığı gözlenmektedir. Sanayi sektöründeki çalışanların çoğaldığı görülmekte ise de, ülkemizde hala tarım sektörü ağırlığını korumaktadır. Son yıllarda hizmet sektöründe çalışanların oranında artış görülmektedir. Bu sektörde çalışanların bir bölümü sürekli çalışma imkanından yoksundur. Özellikle büyük şehirlere göçle gelen nüfusun bir bölümü günlük inşaat işçiliği, seyyar satıcılık, simitçilik, kapıcılık gibi çoğu üretken olmayan marjinal işlerde çalışmaktadır. Türkiye'de 1960'lı yıllardan itibaren tarım sektöründe hızlı bir istihdam azalması görülmeye başlamıştır. Fakat bu durum tarım sektöründe çalışan nüfusu ikinci plana itememiştir. Bu durum son yıllarda sanayileşme alanında önemli sayılacak ilerlemenin yeterli olmadığını işaret etmektedir. Tarım sektöründe çalışanların büyük çoğunluğu sadece geçimini sağlamaktadır. Tabir uygun ise boğaz tokluğuna çalışmaktadır. Tarım sektöründe çalışan nüfus azalmadıkça ülkemizin batılı ülkelerdeki hayat standartlarına ulaşması son derece zor görülmektedir. Örneğin doların satın alma gücüne göre gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen milli gelir 20 bin Amerikan dolarının üzerindedir. Ülkemizde ise bu değer 6 bin doların üzerine çıkmıştır. Doğu Anadolu'da ise 2 bin doların altındadır. 2001 yılı ekonomik krizi Türkiye'nin milli gelirinde önemli düşmeye neden olmuştur. 12. ayrımın sonu sayfa 226.